Günleri kitabı Taha Hüseyin. 4. kaset 1. yüz sayfa 155. Gece geldi, odayı karanlığa boğdu. Ama bu kez karanlık sessizdi. Kuşkusuz odadaki hayvancıklar her zamanki uğraşlarına dalmışlardı ama çocuk ne bir gürültü duydu ne de bir hışırtı. Belki gece boyunca gözünü kırpmadı ama bu pek tatlı bir uykusuzluktu. Yalnızca saatlerin çok yavaş aktığını düşünüyor, sabırsızlıkla sabahın gelmesini bekliyordu. Hadis dersine gitti. Şeyhin mırıltıları kulağına kadar geliyordu. Hatta peygamberin ağzından çıkan sözle bu sözü aktarmış kişilerin listesini de birbirinden ayırt edebiliyordu. Ama hiçbir şey anlamıyordu. Sonra fıkıh dersine gitti. Daha dikkatliydi. Fakat başka türlüsü de elinden gelmezdi zaten. Ağabey hocaya ondan söz etmişti. Müderris de bizimkine sorular soruyor, konuşturuyor, dinlemeye ve düşünmeye zorluyordu. Sonunda çocuk eve döndü. Hem sakin hem de heyecanlıydı. Görünüşte her zamanki kadar sessiz ve kımıltısız duruyordu. Dünyada en nefret ettiği şey ağabeyini ya da arkadaşlarına ne olursa olsun bir şeyden etkilendiğini, üzüldüğünü ya da sevindiğini belli etmekti. Ama yine de aklı arkadaşındaydı. Dakikaların hızla akmasını, bir an önce trenin Kahire garına girmesini bekliyordu. Nihayet müezzin şerefesine çıkarak müminleri ikindi namazına çağırdı. Artık çocuğun amcaoğluna kavuşması için pek az bir süre kalmıştı. Fayton gardan çıkacak, Bab el Şeriye yoluyla o cümle kapısının hemen yanından dönecek, kahve dumanıyla nargile gürültüsünün arasından sıyrılıp mahalleye ulaşacaktı. İşte amcaoğlu gelmiş gülüyordu. Birbirlerine sevinçle sarılıyorlardı. İşte arabacı ailenin öğrencilere yolladığı armağanları ve yiyecekleri getiriyordu. O akşam gerçekten tam bir şenlik oldu. Dostlar çocuğun sevincine katıldılar. İki arkadaşı imamın derslerine gidinceye kadar yalnız bırakmadılar. O tarihten sonra da bizimkinin yaşantısı baştan sona değişti. Artık yalnızlıktan hiç yakınmadı. Öyle ki arada sırada tek başına kalmayı özlediği bile oluyordu. Üstelik son derece yoğun ve yıpratıcı bir çalışma dönemine girdi. En somut değişiklik çocuğun odadaki köşesini parça parça olmuş hasırın üstündeki eski kilimi terk etmesi oldu. Artık buraya yalnızca öğle ve akşam yemeklerinde oturuyor, gece üstünde yatıyordu, o kadar. Günün büyük bir bölümünü El Asar'da ya da yakındaki camilerde dersleri izleyerek geçiriyordu. Dersler bitince de odaya yalnızca kağıtlarını bırakmak için geliyordu. Sonra iki arkadaş dışarı çıkıyor, kapının önünde gelen geçene yalnızca ayağını koyacak bir yer bırakarak bütün sahanlığı kaplayan keçenin üzerine oturuyorlardı. İki çocuk arada sırada gevezelik ediyor, bol bol okuyorlardı. Bazen de alt kattaki olaylarla ilgilenip eğleniyorlardı aralarında. Biri dinliyor, öbürü de görüyordu. Sonra da dönüp öbürünü anlatıyordu. Çocuk böylece binayı daha iyi tanımaya başladı. Kiracıların alışkanlıklarını öğrendi. Aralarındaki ilişkilerle ilgilenmeye fırsat buldu. Uzun, boğucu bir yaşantıdan sonra hayatına biraz taze hava girmişti. Ama yeni yaşamın en yararlı, en verimli bölümü odada ya da binada değil, El Asar'da geçiyordu. Sabah dersine gitmekten vazgeçerek fıkıh dersini odasında beklemeye başladı. Böylece yan odadaki titiz şeyhin namazını yalnızca cuma günleri değil her sabah dinleme olanağı da bulunuyordu tabi. Ders zamanı gelince dostumuz arkadaşıyla birlikte meclise gitmek için yola düzülüyordu. Yine ağabeyiyle gittiği yoldan gidiyorlardı ama artık iki çocuk aralarında tartışıyor ya da şakalaşıyorlardı. Bazen de yarasalarla dolu pis bir sokağa sapmadan tertemiz Han Cafer sokağını tercih ediyorlardı. Sonuçta yine de Sayedna Hüseyin Caddesi'ne çıkıyorlardı tabi. Arkadaşın isteği üzerine Sayedna Hüseyin Camii'nin önünden Fatiha'yı mırıldanmadan geçmiyorlardı. Bu dostumuz da öyle bir alışkanlık haline geldi ki yıllar sonra bile buradan her geçişinde aklından Fatiha'yı okumadan edemedi. Çocuğun ağabeyi iki öğrenci öğle ve akşam yemeği için pek az harçlık veriyordu. İki çocuk bunlarla külliyenin Hanefi bölümünü dağıttığı dört ekmeği de ekliyorlardı. Ekmeklerden ikisi öğle, ikisi akşam yemeği için ayrılıyordu. Günde hiçbir zaman bir kuruşu geçmeyen bu gülünç harçlığa rağmen canlarının çektiği içecek ve yiyecekleri tadabilmek için aklı hayale gelmez tasarruf yöntemleri gelişmeye başladılar. Kimi günler sabah kuşları gibi şafak sökmeden sokağa çıktıkları olurdu. Kapı henüz açılmamıştı. Ortadaki delikten geçip balila, içine şeker, süt ya da tereyağı karıştıran kaynatılmış mısır ya da buğday tanelerinden yapılmış bir tatlı. Balila satıcısının önünde dururlardı. Her biri bir tas alırdı eline. Bayılıyorlardı buna. Çünkü köyde az içmemişlerdi. Ayrıca kaynar suda eriyip tanelere karışan şeker de pek enfesti. Uykunun etkisinden kurtulmak, bedene güç vermek, damağa ve damarlara canlı bir ateş yakmak için birebirdi. Artık fıkıh dersine gidip hocanın sözlerini gerektiği gibi dinlemek için hazırdılar. Mideleri iyice dolduğuna göre beyinleri de düşünebilirdi. Sonra Sayed Nalhüseyin Caddesi'nden geçerken canlarını çektiği bir dükkanın önünde durmalarını kim engelleyebilirdi? Üzerine kimi zaman küçük bir sedir yayılı, dar, tahta bir sıraya yerleştirilirlerdi. Sıra onlara pek yumuşak gelirdi. Çünkü küçük taslarda ezilmiş incirin tadına bakmadan önce sabırsızlık, zevk ve iştahla beklerlerdi bu sıranın üstünde. İncirlerini yutup suyu içerlerdi önce. Sonra da sıra tasın dibindeki kuru üzümlere gelirdi. Onları öyle fazla aceleye getirmeden yavaş yavaş kemirip emer, öyle midelerine indirirlerdi. Sonra akşam yemeğinden önce bir harissa, bir hamur tatlısı ya da basbusa satıcısının önünde durup bir tatlının zevkine varmakta serbesttiler. Öğle yemeği gerçekten de pek cılızdı. İki tabak haşlanmış bakla ve iki ekmek 10 paraya geliyordu. 5 paraya da 2 ayva alıyorlardı. Satıcı onlara içinde birkaç baklanın yüzdüğü kocaman bir tas veriyor, hepsinin üstüne de biraz zeytinyağı gezdiriyordu. Ekmeklerini daldırıp bakla yakalamaya çalışıyorlardı. Arada bir de sol ellerindeki ayvaları ısırıyorlardı. Ekmek ve ayvalar bitince açlıklarını gidermiş oluyorlardı. Geriye yalnızca biraz haşlama suyu kalıyordu. Çocuk amcaoğlunun gülerek kendisine uzattığı tası bitirmeye biraz utanıyordu ama sonunda başına dikiyor, tertemiz edip satıcıya öyle veriyordu. Böylece 15 paraya yemek yemiş oluyorlardı. Gerisi fazlaydı. Artık el ashara gidip akıllarını doyurmaktan başka işleri yoktu. Çocuk özellikle fıkıh ve dil bilgisi öğreten o yarı yenilikçi, yarı tutucu şeyhin derslerini kaçırmamaya büyük özen gösteriyordu. Ama başka bir hoca dinlemek, başka konuların tadına varabilmek için de içi gidiyordu. Özellikle öğle yemeğinden sonra verilen derslerin çok önemli olduğu söyleniyordu. Böylece iki arkadaş her gün bu saatte verilen Kefrevi'nin yorumunu dinlemeyi kararlaştırdılar. Hoca yeni atanmıştı ama yıllardır El Asar'da yaşıyordu. Çok yaşlıydı. İcazet alabilmek için yıllarca beklemişti. Tıpkı meslektaşları gibi Kefrevi'nin yorumunu öğreterek dersine başladı. Çocuk ilk hocasından, ağabeyinden ve onun arkadaşlarından bu kitabın hiçbir değeri olmadığını duymuş, bu konudaki sert eleştirileri çok dinlemişti. Bu da kitabı öğrenmek için büyük bir istek duymasına yetmişti tabii. Böylece Bismillahirrahmanirrahim demenin 9 çeşidini öğrenmek, bu bilimi de kavrayıp gerektiği gibi uygulamak amacıyla ilk derste bulunmaya karar verdi. Arkadaşıyla birlikte bu dil bilgisi dersine hiç kaçırmadan gitmeye başladı. Ama öbür derste ihmal etmiyorlardı. İlk derste çok şey öğrenirken yeni derste yalnızca zaman kaybettiklerini anlamakta gecikmediler. Gerçi çok eğlenceliydi bu ders. Metni, yorumu garip ve gerçekten de gülünç bir sesle açıklayan şey pek hoşuna gidiyordu. Adamcağız okumuyor, şarkı söylüyordu. Sesi de ciğerlerinden değil de kafasından çıkıyormuş gibiydi. Çelişkili özelliklere sahipti bu ses. Hem boğuk hem sertti. Hem yayılıyor hem de genişliyordu. Üstelik yukarı mısırlıydı. Konuşma, okuma, şarkı söyleme biçiminde hala taşralı özelliklerini yitirmemişti. Kaba bir adamdı. Okurken, öğrencilere soru sorarken ya da onlara karşılık verirken sesi sertleşiyordu. Çok çabuk, çok kolay kızıyordu. Öğrencilerine soru sorarken sanki küfürler dudağının kenarında toplanmış, her an çıkmaya hazır bekliyorlardı. Eğer onunla konuşmaya cüret eden yakındaysa bir tokat yemeği de her an göze almak zorundaydı. Uzaktaysa şeyh derhal papucunu fırlatarak ona yetişiyordu. Papuçları da sesi kadar saldırgan, giysileri kadar kabaydı. Meslektaşları gibi şık giyinmezdi hiç. Sırtına hep kalın kumaştan yapılmış bir cübbe atardı. Papuçların tabanında da kocaman kocaman çiviler vardı. Bu pabucu kafasına ya da başka bir yerine yiyen öğrencinin halini de siz düşünün artık. Bu yüzden öğrenciler ona soru sormaz, rahatça okusun, açıklasın, şarkı söylesin diye rahat bırakırlardı. O da vicdanına uyarak zamanı boşa geçirmez, öğrencilerin değerli dakikalarında boş yere harcamazdı. Öğrenim yılı Kefrevi'nin yorumuyla başlar, Şeyh Halid'inki bitmeden de sona ermezdi. Şeyh Halid Ashariyya adlı kitabın yazarı. Böylece diğer hocalar yılda yalnızca bir kitap okuttukları halde bu hocayla 2 kitap devirme olanağı vardı. Halbuki yenilikçi tutucu öbür şeyhle çocuklar ancak dil bilgisinin ilk bölümlerini aşamıyorlardı. Bütün bunlar eğer deyim yerindeyse bizimkinin dil bilgisi deneyimini büyük ölçüde arttırmıştı. Öğle dersinden sonra dostumuz ikindi dersini izler, sonra odasına dönüp tüm çalışkan öğrencilerin yaptığı gibi bir sonraki günün derslerine bakar ya da anlasın anlamasın çeşitli kitaplar karıştırırdı. Güneş batmaya başlar başlamaz da iki çocuk kesenin durumuna göre kah sevinçle kah üzüntüyle akşam yemeğini düşünmeye koyulurlardı. Eğer yarım kuruşları kalmışsa bunun yarısıyla bir susam helvası, diğer yarısıyla da beyaz peynir alırlardı. Bir yandan tatlıyı, bir yandan da peyniri yiyerek enfes bir ziyafete konarlardı böylece. Ama eğer incirlere ve balilaya çok para harcamışlarsa geriye ancak 10 para kalır. Bununla da ancak bir susam helvası alabilirlerdi. O zaman köyden gelen sarı ya da karabal imdada yetişirdi. Öyle enfes bir şölen sayılmazdı bu ama hiç yoktan iyiydi. Kimi zaman da hiç paraları olmazdı ama bu da büyük bir felaket değildi. Nasıl olsa kenarda köşede biraz ekmek kalırdı. Bal dolu kapta yerindeydi. Ekmeklerini bala daldırarak tatlı, peynir ya da susam helvasını düşünmemeye çalışıp karınlarını doyurmaya bakarlardı. Zaten bu zoraki yemekte bile bir zevk bulmaya çalışarak ekmeklerini bir kara bala, bir sarı bala daldırıp eğlenirlerdi. Güneş batmaya başlar, müezzinin şerefesine çıkacağı saat yaklaşırdı. Bizimkiler tıpkı büyükler gibi akşam dersine yetişmek için koşa koşa El Hasar'a doğru yola çıkarlardı. Ahdari'nin Sullam adlı kitabının Ahdari'nin şiir halinde yazdığı mantık kitabı. Okutulduğu bir mantık dersine gidiyorlardı. Dersi veren şeyh kendini bilgin olarak kabul ediyordu ama medrese resmi olarak bu unvanı bahşetmemişti ona. Uzun süredir icazet peşindeydi ama umudunu yitirmemiş, sınav kurullarının kararlarına boyun eğmemişti. Adamları bir yandan bıktırıyor, bir yandan kızdırıyordu. Bıktırıyordu çünkü hiçbir dersi kaçırmadan tüm sınavlara katılıyordu. Kızdırıyordu çünkü akşam namazı kılındıktan sonra bir stüdyoda sırtını dayayıp çevresine öğrencileri topluyor, bu işe yıllarını vermiş büyük bilginler gibi bir mantık kitabı okumaya koyuluyordu. Bu öğrenci hocanın bilginlikle de eğitmenlikle de pek ilgisi yoktu. Bilgisizliği ve yeteneksizliği öğrencilerin bile gözünden kaçmıyordu. O da yukarı Mısır'dan gelmişti. Alışkanlıklarını da hiç değiştirmemiş, El Asar'a yıllar önce nasıl gelmişse aynı biçimde konuşup okuyarak devam ediyordu. O da çabuk öfkelenip bağırmaya eğilimliydi ama en azından öğrencilere hakaret edip vurmuyordu. Daha doğrusu bunu yapmaya cesareti yoktu pek. Ne de olsa bu ayrıcalık ancak unvanları tartışılmayacak gerçek hocalara tanınmıştı. Çocuklar bütün bunları büyüklerinden öğrenmişlerdi ama yine de düzenli olarak derse gitmekten vazgeçmemişlerdi. Çünkü mantık öğrenmeye, akşam namazından sonra medreseye gitmeye, kısacası tıpkı kaşarlanmış büyük öğrenciler gibi yaşamaya kararlıydılar. Bu ilk yıl ne çabuk geçiverdi. Fıkıh ve dil bilgisi dersleri ne hızla sona erdi. Öğrenciler dağıldılar, tatillerini ailelerinin yanında geçirmek için ülkenin dört bir köşesine gittiler. Bizimki de bu tatil iple çekmişti doğrusu. Köyüne duyduğu özlem yiyip bitirmişti çocuğu. Gel gelelim tatil gelip çatınca gitmeyip Kahire'de kalmak istedi birden. Bu duygusu da içten miydi? Kendini mi zorluyordu? Gerçeği söylemek gerekirse iki sorunun karşılığı da olumluydu. İçtendi çünkü Kahire'yi sevmeye başlamıştı. Alışmıştı kente. Sonra bir yerden ayrılmak her zaman insanı hüzünlendirirdi. Ayrıca köyüne dönmek zorunda olduğuna inanıyordu. Çünkü ağabeyi tatilinin önemli bir bölümünü Kahire'de geçirecekti. Aile bundan gurur duyuyor, bunu büyük bir çalışkanlık kanıtı olarak görüyordu. Dolayısıyla o da ağabeyinin izinden gidip onun gibi gururlanılacak bir yaratık olmayı düşünüyordu elbette. Ama isteksizliği bu işe yaramadı. İki arkadaş eşyalarını küçük bir denk yapıp bir at arabasına bindiler. Sonra da trende 3. sınıf bir kompartımana sıkıştılar. Tren yola çıktı. Bir iki istasyon geçer geçmez çocuklar El Asar'ı, Kahire'yi, binayı filan unutmuşlardı. Tek bir şey vardı akıllarında. Köy, eğlenceler, oyunlar. İki arkadaş trenden indiklerinde akşam namazı bitmişti. Garda kimseyi bulamayınca biraz düş kırıklığına uğradılar. Eve doğru yürüdüler. Evde hayat eskisi gibi devam ediyordu. Akşam yemeği çoktan bitmiş, baba namazını kılıp dostlarıyla biraz gevezelik etmek için her zamanki gibi dışarı çıkmıştı. Küçüklerin gözleri uykudan kapanıyor, ablaları onları tek tek kucağına alıp yatmaya götürüyordu. Anne açık havada bir keçinin üzerine uzanmış, uykulu uykulu dinleniyordu. Kızları çevresinde her zamanki gibi cıvıldaşıp duruyor, bütün aile yatmak için babanın dönmesini bekliyordu. Az sonra herkes derin bir uykuya dalacak, ortalığı sessizlik kaplayacaktı. Köpek havlamaları ya da evin içindeki horozların dışarıdakilere cevap veren şarkısı duyulacaktı yalnızca. Çocukların gelişi bütün aile için gerçekten beklenmedik bir olaydı. Daha önceden haberli olmadıklarından onlara yiyecek hazırlamamış, hatta bir lokma bile saklanmamıştı. Hiç kimse de istasyona karşılamaya gitmemişti. Böylece bizimkinin ağabeyi genç şeyh gibi büyük sevinç gösterileri ve şenlikli törenlerle karşılanma umudu da sönmüştü. Annesi oğlunu kucaklamak için yerinden kalktı. Kız kardeşleri onu bağırlarına bastılar. Sonra da iki çocuk tıpkı Kahire'deki gibi bir yemek hazırlandı. Baba içeri girdi, öpmesi için oğluna elini uzattı. Ağabeyi hakkında sorular sordu. Sonra herkes yatmaya gitti. Bizimki yüreği hayal kırıklığı ve isyan duygularıyla dopdolu eski yatağına uzandı. Evde de, köyde de hayat çocuğun Kahire'ye gitmesinden önce olduğu gibi yeniden başladı. Sanki hiçbir yere gitmemiş, öğrencilerin arasına katılmamıştı. Fıkıh, dil bilgisi, mantık, hadis dersleri bir rüyaydı. Tıpkı eskisi gibi yine Sayedna'yı ziyaret etmek, saygıyla elini öpüp o boş konuşmalarını dinlemek zorundaydı. Zaman öldürmek için okula gidecekti belki. Öğrenciler eski arkadaşlarını sanki hiçbir şey olmamış gibi karşılayacaklardı. Hatta Kahire'de ne görüp ne duyduğunu sormayacaklardı bile. Halbuki söylenecek ne çok şeyi vardı. En acısı da bir yıllık Kahire serüveninden sonra evine dönen çocuk şeyhi ziyarete kimsenin gelmemesiydi. Tabii bir iki kişi gelip ilgisiz, aldırmaz tavırlarla sıradan sıkıcı birkaç soru sormuşlardı. ''Aa, burada mısın? Kahire'den döndün demek. Nasılsın?'' Ya da belki biraz ses biraz yükselecek, ilgi ve saygıyla ''Ağabeyin şeyh ayrıldığında nasıldı?'' diyecekti. İşte o zaman çocuk tıpkı Kahire'ye gitmeden önceki gibi ilgilenmeye, uğraşmaya değmeyecek, önemsiz, anlamsız bir yaratık olduğuna iyice inandı. Aslında ölçüsüz derecede güçlü olan gururu derin bir yara aldı. Huyu eskisinden de hırçınlaştı. Sessizliğe, kendi içine kapandı. Aradan birkaç gün geçti. Ailenin ve köy halkının çocuğa karşı tutumları değişti. Onunla ilgilenmeye başladılar. Tabii sevgi ve dostluk nedeniyle değil, yalnızca eleştirip kınamak için. Sonunda da ondan yüz çevirdiler. Böylece çocuk yine yıllarca katlanmak zorunda kaldığı o dayanılmaz ilgisizlik ve düşmanlıkla karşı karşıya kaldı. Ama artık daha fazla bunları sineye çekemezdi. Yaşama, düşünme biçimini değiştirerek ondan beklenen uysallığa karşı isyan etti. Başlangıçta davranışları son derece açıktı. Çevresindeki düşmanlığı hissedince yeniliği ve ilginçliğiyle herkesi şaşırtacak, abartmalı, saldırgan bir tutum benimsedi. Bir gün annesiyle Sayedna'nın bir sohbetinde kulak misafiri oldu. Sayedna, Kur'an taşıyıcılarını öve öve göklere çıkarıyordu her zamanki gibi. Çocuk buna şiddetle karşı çıktı. Bunun hiçbir değeri yok. Sayedna taştı köpürdü. Çocuğun Kahire'de yalnızca terbiyesini bozup kötü kötü huylar edindiğini bildirdi. Annesi kızdı. Çocuğu haksız bulduğunu saklamadı. Hocasından nasıl özür dileyeceğini şaşırdı. Akşam namazından sonra herkes yemeğe oturunca da her şeyi bir bir kocasına anlattı tabii. Adam başını iki yana sallayıp kendi kendine gülmekle yetindi. Karısına ortada büyütecek bir durum olmadığını söyledi sonra da. Hiç hoşlanmadı Sayedna'nın uğradığı şaşkınlık şeyhi pek keyiflendirmişti. Bizimki bununla yetinseydi her şey yoluna girecekti. Ama başka bir gün babasının sabah ve ikindi namazlarından sonra her zaman yaptığı gibi yine Delail el Hayrat'ı okuduğunu, Delail el Hayrat Kuzey Afrikalı mutasavvıf şair Gazuli'nin peygamberi övmek için yazdığı kitap. Okuduğunu duyunca başını salladı. Omuzlarını silkip kardeşlerine dönerek güldü. Bu kitap hiçbir yararı olmayan bir saçmalık. Küçük kardeşleri hiçbir şey anlamadılar. Hatta söyledikleriyle ilgilenmediler bile. Ama büyük ablası öyle yüksek bir sesle azarladı ki bizimkini baba duydu. Okumasını yarıda kesmeden sayfayı bitirdi. Sonra her zamanki gibi gülümseyerek oğlundan sözlerini tekrarlamasını istedi. Bizimki de isteği yerine getirdi tabii. Baba başını salladı, neşesiz bir kahkaha atarak kuru bir sesle. ''Sen bundan ne anlarsın?'' dedi. ''El Asar'da bunu mu öğrendin?'' Çocuk öfkeye kapıldı. ''Elbette. Bu kitaptaki iddialardan çoğunun batıl olduğunu, yarardan çok zarar verdiğini öğrendim. İnsanın peygamberlere tapmaması gerekir. Allah'la insanoğlu arasında aracıların sokulabileceğini düşünmek de yanlıştır. Kafirliktir bu.'' O zaman babası hiddetten köpürdü. Yine de kendini toplamasını başararak tekrar gülümsedi. Diğer çocukları büyük bir keyifle dinlerken, ''Susacak mısın sen?'' dedi. ''Allah dilini koparsın. Bir daha asla bu yaptığını tekrarlama. Yoksa yemin ediyorum seni El Asar'dan alıp köye hafız yaparım.'' Ardından çekip gitti. Diğerleri de çocuğun çevresini sarıp kahkahayı bastılar. Ama bu sert azar çocuğun başkaldırı eğilimlerini arttırmaktan, her şeye itiraz etme huyunu körüklemekten başka bir işe yaramadı. Halbuki birkaç saat sonra baba her şeyi unutmuştu bile. Karısı ve çocuklarıyla yemeğe oturduğunda çocuğa dönüp ağabey hakkında sorular sormaya başladı. Kahire'de ne yapıyordu? Hangi kitapları okuyordu? Hangi derslere giriyordu? Bunları sorup cevaplarını dinlemekten büyük bir zevk duyuyordu adam. Zaten genç adamın kendisine köye her gelişinde böyle soru yağmurunu tutmaktan da geri kalmazdı. Başlangıçta genç şey karşılık vermeye tenezzül etmişti. Ama daha sonra bundan bıkmış, ağzını bıçak açmaz olmuştu. Babası da bu tutumundan dolayı ne kadar üzüldüğünü ona açıkça söylemese bile, karısıyla yalnız kaldığında oğlunun bu davranışının kendisini ne kadar yaraladığını itiraf ederek içini dökmüştü. Halbuki çocuk bu konuda son derece uysal ve olumluydu. Her zaman hevesle konuşuyor, aynı sorular tekrar tekrar sorulsa bile cevap vermekten usanmıyordu. Bu yüzden de babası akşam yemeklerinde küçük oğluyla konuşmaktan zevk alıyordu. Kuşkusuz çocuğun ağabeyi hakkında anlattıklarını o da gidip kendi arkadaşlarına aktarıyordu. Genç şeyhin imama, Şeyh Beyce yaptığı ziyaretleri, derslere, hocalara yönelttiği eleştiri ve itirazları, ortaya çıkardığı yanlışları, işittiği azarları, hakaretleri ve yediği tokatları. Her şeyi dinleyip öte tarafta tekrarlıyordu. Çocuk babasının bu öyküleri dinlerken nasıl safça keyiflendiğini fark etmişti. Öyle ki anlattıklarını uzatıp genişletiyordu. Arada sırada bir iki öyküyü kafadan uydurduğu da oluyordu. Ama bunları hep aklında tutuyor, ağabeyi köye gelince onu uyarmayı tasarlıyordu. Babası bu hikayeleri öyle bir hevesle dinliyordu ki, ikide bir oğlundan yeni baştan anlatmasını isteyip duruyordu. O akşam da sofraya oturduklarında yine oğluna dönüp hiç değişmeyen soruları yeniledi. Ağabeyin Kahire'de ne yapıyor? Hangi kitapları okuyor? O zaman çocuk hınzırca karşılık vermekten çekinmedi. Durmadan evliyaların türbelerini ziyaret edip zamanını Delail el-Hayrat'ı okuyarak geçiriyor. Bunun üzerine bütün aile kahkahayı bastı. Küçükler ağızları yiyecekle dolu olduğundan neredeyse boğulacaklardı. Baba da kahkahaya katılmak için fazla beklemedi. İşte bu yüzden sırf ailesini eğlendirmek için çocuk yıllarca babasını ne zaman Delail el-Hayrat'ı okurken görse aynı biçimde itiraz etmeyi alışkanlık edindi. Eleştiriler babasını gerçekten hiddetlendiriyor, bugüne kadar alıştığı, inandığı şeylere karşı olduğu için çok kırıyordu. Ama işin tuhaf tarafı, çocuğu eleştirsin diye kışkırtan da yine kendisiydi. Sanki bundan zevk alıyordu şey. Çocuk ne kadar bağımsız ruhlu olduğunu göstermek için sık sık babasıyla arkadaşların evinin dışında, Şeyh Muhammed Abdülvahid'in dükkanında ya da camide yaptığı toplantılara katılıyordu. Bölgedeki fakirlerin önderi olan Şeyh Muhammed Abu Ahmet camide çocuklara ve gençlere Kur'an okur, hafta içinde namaz kıldırır, zaman zaman da dinsel öğütler verirdi. Çocuğun arada sırada eski bir el-Asar öğrencisi olan tüccar Şeyh Atiyya'ya gittiği de oluyordu. Bu şeyh işleri ne kadar yoğun olursa olsun ibadeti ihmal etmez, ikindi namazından sonra bazen camide kalarak müminleri coşturur, onlara hadisler söylerdi. Çocuk mahkemeye, kadıyı ve ona katiplik eden şeyhi görmeye de sırf çevrenin ilgisini çekmek, herkesten farklı görünmek için gidiyordu. Çoğu zaman bilinçli bir çalışma sayesinde değil de talih ve yağcılık yoluyla elde edilen, adına da icazet denilen belgeyi henüz eline geçirememişti bizimki. Ama mahkemede katiplik yapan adama göre din ve hukuk konusunda daha çok yetkin olduğunu fark edebiliyordu. Bütün bu kişiler çocuğun kendi bilimleriyle nasıl alay ettiğini, evliyaların mucizelerini nasıl küçümsediğini, Allah'ın lütfuna ermek için peygamberleri aracı olarak görenleri nasıl eleştirdiğini biliyorlardı elbette. Çocuk görüşlerini saklamak şöyle dursun, her yerde tekrarlayıp duruyordu. Ah diyorlardı, bu çocuk iyice yoldan çıkmış, bize günah sokacak. Kahire'den geldiği belli zaten. Anlaşılan Şeyh Muhammed Abdo'nun feci söylevlerini işitmiş olacak. O lanet olası batıl öğretileri anlatıp duruyor. Köyüne de bizi küfre sokmak için gelmiş olmalı. Bazen içlerinden birisi babasını ziyarete gelir, bu ilginç çocukla tanışmak istediğini söylerdi. O zaman babası zevkle gülümseyerek eve girip, oynayan ya da kız kardeşleriyle gevezelik eden oğlunu elinden tutup dışarı çıkarırdı. Çocuk konukları selamlayarak otururdu. Adamlardan biri bizimkiyle konuşmaya başlardı. Önce son derece tatlı bir sesle ama kısa sürede bu konuşan adamın ellerini göğe açarak Allah'a bağışlanması ve şeytandan korunması için yalvara yalvara öfkeyle oradan ayrıldığı da olurdu. Çocuğun babası ömründe bir kere bile peygamberlere tapmanın günah olduğunu düşünmemiş, evliyaların mucizeler yaratabileceğinden bir kere bile kuşkuya düşmemişti. Bu bakımdan oğlunun eleştirilerine kesinlikle katılmıyordu ama yine de bu tartışmalardan büyük zevk alıyordu. Onun asıl hoşlandığı oğlunun böyle tartışıp koskoca adamlara kafa tutabilmesiydi. Bununla çok övünüyor, çevrede bu tuhaf çocuk hakkında söylenen, anlatılan her şeyi dinleyip aklında tutuyor. Sonra da akşam eve geldiğinde duyduklarını bazen çok memnun, bazen de canı sıkılmış bir tavırla karısına aktarıyordu. Ne olursa olsun çocuk kendisini yenmiş, çünkü suskunluğun hakkından gelmişti. Öte yandan köydeki, kentteki herkes onunla ilgileniyor, onu konuşuyor, onu düşünüyordu. Aile içindeki durumu da baştan sona değişti. Elbette ruhsal durumdan söz ediyoruz. Çünkü annesi, babası ya da kardeşleri hiçbir zaman onu küçümser gibi davranmamışlar, ona acıdıklarını belli etmemişlerdi. En azından küçümseseler ya da acısalar bile bunu mümkün olduğunca az dışa vurmaya özen göstermişlerdi. Her neyse, tatilin başında savrulan tehdit tümüyle unutuldu. Köyde kalma, öğrenimini yarıda kesme, hafız olma tasarılarından bir daha söz edilmedi. Günlerden bir gün çocuk erkenden uyandı. Bütün aile ayaktaydı. Birden kendini sessiz sessiz hıçkıran annesinin kollarında buldu. Birkaç dakika sonra arkadaşıyla gardaydı. Babası onu özenle kompartımana yerleştiriyordu. Öpmesi için elini uzattı, başarı dileklerinde bulunarak ayrıldı. Çocuk yol boyunca arkadaşlarıyla şakalaştığını, Kahire'ye vardıklarında ağabeyini gülümseyerek onları karşılayıp denkleri taşıması için bir hamal çağırdığını hala hatırlıyordu. Denklerde çok az eşya, bol bol erzak vardı tabii. Gardan çıkınca denkler bir at arabasına yüklendi, bir fayton çağrıldı. Genç şey kardeşiyle arkadaşını bindirerek yanlarına geçti. Arabacıya binanın adresini verdi. Dostumuz El Asar'daki derslerine geri dönerek fıkıh, dil bilgisi ve mantıkta iyice ilerledi. Eski tür öğrencilerin peşinden koştuğu, aşırı yenilikçilerin alay ettiği, ılımlı yenilikçilerin de elde etmeyi gerekli gördüğü Fankala'ya ulaştı. Fankala, Asar'da öğrencilerin fa-in-kela'dan türettikleri deyim. Mantıkla fıkıhla ilgili konularda bir yorum, bir eleştiri yapılırken cümleye bu sözle başlanırdı. Sabahleyin tayinin Kenz el Dekaik, Hanefi hukukçu Nesegi'nin kitabı. Yorumcusu Tayi, bir Mısırlıdır. Üzerine yorumunu öğleyin Asariyya'yı, akşam da Seyit Cürcani'nin İsagoge. Ünlü Yunan düşünürü Porphyrios'un Aristoteles'in yorumladığı kitabının giriş bölümü. Bu kitap Arapçaya hemen hemen Latince ile aynı dönemde çevrildi. Hem Hristiyan Batı hem Müslüman Doğu dünyasında büyük etkisi oldu. Kitabın ilk yorumunu Batı'da ünlü Romalı Hristiyan düşünür Boethius, Doğu'da ünlü Arap düşünür Seyit Cürcani yaptı. Üzerine yorumunu okuyordu. İlk ders El Asar'da, ikincisi Muhammed Abul Dehab Camii'nde, sonuncusu da Şeyh Edebi Camii'nde bu şeyhin torunlarından biri tarafından verilmekteydi. Öğle derslerinden biri özellikle pek zordu. Bu derste İbni Hişam'ın Katr el-Nada, İbni Hişam'ın kitabı. Katr el-Nada'sı okunmaktaydı. Güdülen amaç, tadil bilgisine temel yapıtları bir an önce bitirip İbnül Akıl'ın Alfiyya konusundaki yorumuna geçmekti. Çocuk bu dersi öyle her gün devam etmiyordu zaten. Hocanın budalanın teki olduğuna emindi. Onun yerine Şeyh Abdülmecid Şadili'nin Asariyya ve Attar'ın bu yapıt hakkındaki şerhi konusunda verdiği Fankala'yı tercih ediyordu. Asariyya konusundaki dersler bizimkinin belleğinde silinmez izler bırakmıştı. İşte nihayet Fankala'yı tam anlamıyla bilen bir hoca diye düşünüyordu çocuk. Müderris derse yazarın kat eki, daha sonra bir fiilin geleceğini gösterir biçimindeki cümlesi üzerine uzun, hiçbir işe yaramayan kısa bir konuşmayla başladı. Çocuk bu konuda özenle hazırlanmış, bu masum gözüken cümlelere yapılabilecek bütün itirazları, eleştirileri bir bir sıraya dizmişti kafasında. Böylece öğrenciyle hoca arasında önce bir konuşma, sonra da bir kavga çıkmakta gecikmedi. Öyle ki sonunda hocaya gına geldi, tartışmayı yarıda keserek tatlı bir sesle dostumuza, Allah'ın kıyamet gününden sonra bizi ayrı yerlere göndereceğinden eminim dedi. Çocuk sonraki yıllarda ne zaman bu sahneyi hatırlasa kendi kendine gülümserdi. Bu sözleri sert bir havayla söylemişti ama yine de sesinde hoşgörü ve şefkat seziliyordu. Nitekim dersten sonra çocuk adet olduğu üzere hocanın elini öpmek için yanaştığında sırtını okşayarak sakin, sevgi dolu bir sesle çalışmaya devam et, başaracaksın dedi ona. Bu yüreklendirici sözlerle başı dönen çocuk hemen eve gelip her şeyi ağabeyine aktardı. Genç şey çay saatini bekledi. Bütün arkadaşları masanın çevresine toplanınca da gülerek bizimkine döndü. Hadi bakalım kat eki hikayesini anlat. Çocukcağız önce kızardı bozardı. Herkesin ısrar etmesi üzerine ders boyunca duyduklarını, anladıklarını, kendi söylediklerini bir bir tekrarladı. Hepsi susmuş, bir şey kaçırmamak için dikkatle dinliyordu. Sözünü bitirince boş yere icazet almak için bekleyen yaşlı öğrenci yerinden fırladı. Bizimkinin alnından öperek Allah nazardan saklasın, maşallah, maşallah dedi. Öbürleri kahkahayı bastılar. Çocuk pek memnundu. O günden sonra da kendini en parlak öğrencilerden biri sanmaya başladı. Üstelik dil bilgisi derslerindeki arkadaşlar ona pek itibar ediyor, öğle namazından önce birlikte çalışmayı öneriyorlardı. Bizimki öyle gururlanıyordu ki gitmesi gereken bir sonraki derse boş vererek arkadaşlarıyla oturup kitaplar okuyor, kendi çapında yorumlarda bulunuyordu. Bu konuda diğerlerinden daha başarılıydı. Daha çabuk kavruyor, daha ilginç sonuçlara varıyordu. Arkadaşları onu eleştirecek, söylediklerine karşı çıkacak durumda değillerdi. Yalnızca dinlemek ve görüşlerinden bir şeyler kapmakla yetiniyorlardı. Böylece bizimki de iyice şişindi, artık bir hoca olduğuna inanmaya bile başladı. O yıl yaşamı yeni hiçbir şey olmadan tek düze bir biçimde sürüp gidiyordu. Medresede öğrendiklerini aklında tutmaya çalışıyor, binadaki eski öğrenciler karşısında ne kadar alçak gönüllüyse arkadaşların önünde de o kadar kendini beğenmiş tavırlar takınıyordu. Ayrıca gerek kendi arkadaşları, gerekse de ağabeyin dostları arasında geçen konuşmaları dikkatle dinleyerek öğrenciler ya da hocalar hakkında ortalıkta dolaşan söylentilerin bir kelimesini bile kaçırmamaya çalışıyordu. Çünkü hiç kimse kusurlardan arınmış değildi. Falanca şeyh meslektaşlarını kıskanıyor, arkalarından türlü çeşitli oyunlar hazırlıyor, ayaklarını kaydırmak için ellerinden geleni ardına koymuyordu. Adamcağızları en tatlı gülümseyişle karşıladıktan sonra sırtlarını döner dönmez arkalarından söylenmedik laf bırakmıyordu. Filanca da el asarda ya da dostların arasındayken çok sofuymuş gibi tavırlar takınmasına karşın dinsel duyguları pek zayıftı. Yalnız başına kalır kalmaz en ağza alınmaz günahlara doğru dört nala koşuyordu. Dedikoducular bu günahlara yol açan şeytanların adlarını da veriyorlardı. Örneğin eski öğrenciler filanca delikanlıya özel bir ilgi göstererek göz süzen, genç adam yanına yaklaşınca yerinde duramaz hale gelen falan şeyi parmaklarıyla gösteriyorlardı. İftira ve söylentiler çok yaygındı. Çoğu zaman da ortaya serdikleri kusurlardan çok daha sinir bozucuydular. Filanca hoca baş müderrisi ve müftiye başvurarak sevgili öğrencisi, yakın dostu, bilmem kimin sınavı kazanması için gerekenin yapılmasını istemişti. Baş müderrisin ihbarlara kulak kabarttığı, müftünün ise hiçbir dedikoduyu duymak istemediği, kendisine söyleyenleri de dinlemeden dedikoducuları azarladığı söyleniyordu. Eski öğrenciler bir gün adlarını da verdikleri birkaç ünlü hocanın başından geçen bir öyküyü anlattılar. Bu hocalar güya bir gün yaptıkları dedikoduların fazla aşırıya gittiğini fark etmişler. Allah aranızdan hiçbiri komşusunun aleyhine konuşmasın. Öldükten sonra onun etini yemek zorunda kalacağını unutmasın. Bu sizi iğrendirmeyecek mi? Dediğine göre davranışlarının gerçekten de pek çirkin olduğuna karar vermişler. Böylece bu günahtan kurtulmak için bir şeyler yapmayı düşünerek en sonunda günaha girecek kişinin arkadaşlarına 20 kuruş ödemesinde karar kılmışlar. Bu para cezasına çarpılmamak için bir gün boyunca da dillerini tutmuşlar. Ama sonunda dayanamamışlar tabii. Meslektaşlarından biri selam vermek için yanlarına gelip sonra da uzaklaşınca içlerinden biri diğerlerine bir gümüş uzatmış. Öğrencilere gelince onlar da hocalarının bilgisizliğiyle metin açıklamalarında yaptıkları türlü türlü yanlışlarla bol bol alay ediyorlardı. Doğrusu hocaların yanlışları da inanılmayacak kadar çok ve gülünçtü. Bu yüzden dostumuz hem hocalar hem de öğrenciler hakkında çok kötü izlenimler edinmişti. Sonunda tek çarenin mümkün olduğu kadar çok bilgi edinmeye bakıp bu bilgileri dağıtan kişilerin değerli olup olmadıklarını aldırmamak olduğunu düşündü. Üçüncü yıl Molla Meskin'in Kenz üzerine yorumunu okumak için bir fıkıh hocası ararken işlerin çok daha kötüye gittiğini fark etti. Bizimkine yıllar öncesinden büyük gün kazanmış, yöneticiler katında pek tutulan tanınmış bir hocaya gitmesini öğütlediler. Çocuk da gitti adamın dersine ama iki dakika geçmemişti ki kahkahayı basmamak için ağzını kapatmak zorunda kaldı. Zira bu hoca Allah rahmet eylesin öğrenci dilinde söylendiği gibi oldukça garip bir nakarata başvurmaktaydı. Araya dedi ki ne demişti bakayım? Cümlesini sıkıştırmadan önündeki kitaptan iki satır okuyamıyor, bir iki dakika konuşamıyordu. Araname ikide bir tekrarlandığından dostumuz kendini tutmak için epeyce çaba harcamak zorunda kaldı. Elbette sonunda kendi hakim olmayı başardı ama bu derslere üç günden fazla dayanamayacağını da anladı. Azıcık bir bilgi edinme için ne korkunç bir işkence. Astarı yüzünden pahalıya geliyordu. Öyle ki sonunda bu kitabı okuyabilmek için başka bir hoca aramaya koyuldu. Gel gelelim bütün hocaların delikanlının gülme içgüdüsünü kolaylıkla harekete geçiren çeşit çeşit saplantıları vardı. Öyle ki çocukcağız dersi anlamak için göstereceği çabayı kahkahayı koyvermemek için harcayıp bitiriyordu. O sırada bizimkine bu kitabın hiç de önemli olmadığını, asıl falanca şeyin okuttuğu durarı Molla Hüsrev'in kitabı hatmetmesi gerektiğini söylediler. Dersi veren hoca el üstünde tutulan bir bilgin, değerli bir hukukçuydu. Bunun üzerine çocuk ağabeyiyle arkadaşlarına danıştı. Onlar da şeyhi salık verince çocuk onun derslerine gitmeye karar kıldı. yeni hocasına yakınacak bir taraf bulamadı. Adam dönüp dolaşıp aynı cümleyi ya da sözcüğü tekrarlamıyor, sesine kendi özgü garip titreşimler katmıyor, önündeki metni sakız çiğner gibi yeniden okumuyordu. İnce, aydınlık bir zekası vardı. Hukuk alanındaki yetkinliğin tartışma götürmezdi. Sorunları kuşkuya yer bırakmayacak bir ustalıkla ortaya seriyordu. Uzun boylu, yumuşak sesli, etkileyici tavırlı, yakışıklı bir adamdı bu. Öğrencileri ağırladığında ya da onlarla konuştuğunda son derece nazik davranıyordu. Üstelik çağdaş bir adamdı. Elbette bilgin olarak değil, düşünceleriyle değil, yalnızca yaşama biçimiyle. Öğrenciler sabah dersini verdikten sonra görevli olduğu mahkemeye gittiğini, sonra da evine dönüp öğle uykusuna yattığını söylüyorlardı. Akşam da arkadaşlarıyla çıkıyor, bilginlere yakışmayacak yerlere, ciddi kişilerin kulak vermeyeceği şarkıları dinlemeye gidiyordu. Yani sizin anlayacağınız, normal olarak dinsel görevler yüklenmiş kişilere yasak olan zevkleri tadıyordu adamcağız. Öğrenciler onun adı geçtikçe bin bir geceden söz ederlerdi. Bu da bizimkini şaşırtıyordu. Bildiği kadarıyla bin bir gece insanın yaşam boyunca hep artan bir zevkle sürekli okuduğu bir masal kitabıydı yalnızca. Ama öğrenciler bin bir gece derken çalgılı bir gazinodan söz ediyorlardı. Anlaşılan burada müzik dinleniyor ve türlü çeşitli yollarla vur patlasın, çal oynasın eğleniliyordu. Bizim delikanlı bu söylentilere aldırmıyor, inanmak istemiyordu. Ama aradan birkaç hafta geçince hocanın derslerine pek hazırlanmadığını, bazı metinleri yorumlamadan geçtiğini, sorulan sorulara da isteksiz karşılık verdiğini gördü. Üstelik daha kötüsü de vardı. Bir gün adamı bir şey sorduğunda hocadan sıkı bir azar işitti. Halbuki itibarına pek düşkün olan bu şey o güne kadar öğrencilerine hiç hakaret etmemişti. Genç adam bu olayı ağabeyiyle arkadaşlarına anlattığında hepsi de çok kızdılar ve bizimkinin durumuna üzüldüler. Sonra da aralarında alçak sesle fısıldaşarak insan gecelerini bin bir gecede geçirirse doğru düz çalışamaz dediler. Delikanlının talihi dil bilgisinden yana daha açıktı. Hiç değilse. Katr ve Şuturu İbni Hişam'ın başka bir kitabı. Allah rahmet eylesin. Şeyh Abdullah Diraz'la inceleme fırsatını bulmuştu. Tatlı sesli, ince bir adamdı bu. Öğrencileri güçlüklere karşı hazırlamakta pek usta, iyi bir dil bilgisi uzmanıydı. Bizimki dil bilgisini onun sayesinde benimsedi, sevdi. Ama çocukcağızın talihi fazla uzun sürmedi. Ertesi yıl Şeyh Diraz İbni Akıl'ın yorumunu açıklarken ders yılının tam ortasında, tam da çocukların istekle çalışmaya, ilerlemeye başladıkları bir anda İskenderiye'ye atandı. Adamcağız öğrencilerinde sayısız dilekçeleriyle birlikte gitmemek için direndi. Ama külliye onu ne dinledi ne de gençleri. Sonunda buyruğa boyun eğildi. Genç adam o veda sahnesini hiç unutmadı. Şeyh acı acı ağlıyordu. Öğrenciler de bol bol gözyaşı dökerek hocalarını cami kapısına kadar geçirdiler. Yeni hoca ince zekası, herkesçe kabul edilmiş yüksek bilgi düzeyi ve yabana atılmayacak ustalığıyla tanınmış ünlü bir kördü. Adı geçer geçmez herkes bir bir parlak niteliklerini sayıp döküyor, övmek için birbiriyle yarışa giriyordu. Derslere Şeyh Diraz'ın bıraktığı yerden başladı. İlk dersinde her yer öylesine kalabalıktı ki Muhammed Ebul Dehab Camii'nde kendisine ayrılan alan iğne atsanız yere düşmeyecekti. Öğrenciler her ne kadar eski hocaların inceliğini, güzel sesini, yeni hocalarında boş yeri aradılarsa da ilk dersten pek memnun olarak ayrıldılar. İkinci ve üçüncü derslerde ise adamın kendini beğenmişliği, bilgiçliği ve soru sorulmazda ne kadar sinirlendiğinden konuşulmaya başlandı. Dördüncü dersin başında geçen bir olay bizim delikanlıyı dil bilgisi derslerinden de soğutmayı başardı. Şeyh Tabata Şerra'nın cahiliye döneminin şairlerinden biri, Köroğlu'nunkine benzer serüvenleriyle ünlü. Şu dizesini açıklıyordu. Büyük zorluklarla dönebildim ancak Fahm aşiretine. Kim bilir daha kaç tehlikeden sıyrılıp kaçtım. Hayatımın pamuk ipliğine bağlı olduğunu fısıldayan ıslıklar arasında. Tıpkı bunun gibi. Sıra ıslıklar sözcüğüne gelince hoca, Araplar bir tehlike ya da açlıkla karşılaşınca parmaklarını dudaklarına dayayıp ıslık çalmayı gelenek haline getirmişlerdi diye açıkladı. Ama diye onun sözünü kesti genç adam dizenin sonunda. Bunun gibi öbeğindeki bu zamiri hangi adın yerini tutuyor? Fam aşiretin aptal. Eğer öyleyse dizenin hiçbir anlamı kalmıyor. Demek ki budala olmakla yetinmiyorsun diye cevap verdi şey. Ayrıca kafan da odun kadar kalın. İyi de bütün bunlar bu zamirinin hangi adın yerini tuttuğunu açıklamıyor. Şeyh bir an sustu. Sonra defol dedi. Senin gibi bir kas kafalı karşımda oturursa dersimi yapamam. Bu sözlerin ardından da oradan ayrıldı. Eğer bizimkinin yukarı Mısırlı dostları araya girip onu korumasalardı, diğer öğrenciler dostumuzu paramparça edeceklerdi. Bunlar delikanlıya siper olarak düşmanlarını korkutmak için papuçlarını sallamaya başlamışlardı. Hangi asarlı yukarı Mısır'ın papuçlarına karşı koyabilirdi ki? Genç adam bir daha o derse katılmadı. Daha sonra da bu tür birkaç deneyimden sonra dil bilgisi derslerinden tümüyle umudunu kesti. Ertesi gün Eşmuni'nin El Asar'da hocalık yapmış bir bilgin. Yorumunu okutan Şarki Yalı, Mısır'ın doğusu, başka bir hocanın dersine gitti. Bu da çok kısa bir serüven oldu zaten. Hoca okuduğu bir bölümü açıklamaya koyulmuştu. Bizimki kalkıp bir soru sordu. Hocanın cevabını doyurucu bulmadığından sorusunu tekrarladı. Tabii hoca köpürerek delikanlıya defolmasını buyurdu. Arkadaşları araya girerek şeyhi yumuşatmaya çalıştılar. Ancak adam daha beter kızarak delikanlıyla arkadaşları dersi terk etmediği sürece devam etmeyeceğini bildirdi. Buyruğa boyun eğmemek mümkün değildi. Çünkü Şarkiya'nın papuçları havada gözükmeye başlamıştı. Bu papuçlar da en az yukarı Mısır'ınkiler kadar ürkütücüydü. Bir sonraki gün genç adam yine Eşmuni'nin o yorumunun okutulduğu başka bir derse gitti. Hoca da diğeri gibi Şarkiyalı tanınmış bir bilgindi. Ancak burada 5 dakikadan fazla kalması mümkün olmadı. Çünkü hoca aranami olarak ikide bir pis memleket deyip duruyordu. Genç adamla arkadaşları kahkahayı basarak oradan ayrıldılar. Bütün bunlardan sonra bizimki bir arkadaşıyla anlaşarak dil bilgisini kendi kaynaklarından araştırarak tek başına öğrenmeye karar verdi. Böylece Zamakşari'nin mufassallığını, yöntemi akıcılığı ve açıklığıyla ünlü dil bilgisi kitabı ve Sibeyev'in kitabını okudu. Sibeyev, ünlü dil bilgisi, edebiyat bilgini, klasik Arap filolojisinin gerçek kurucusu. Mantık derslerinde de tıpkı dil bilgisi ve fıkıhta olduğu gibi yüzü gülmedi delikanlının. Bir önceki yıl Cürcani'nin İsagoge'in üzerine yorumunu okurken mantıktan çok hoşlanmıştı. O yıl ise El Asar'ı sıradan insanların ilah diye bağırlarına basacakları türden bir kartal, gerçek bir mantık ve felsefe abidesi, eskiler arasında yanıltıcı, işe yaramaz zekası ve beyne ulaşmadan yalnızca kulakları dolduran konuşma yeteneğiyle ünlü bir kahramanı şereflendirdi. Söylentilere göre bir gün bu adam, "Allah'a şükür ben de dahil kimse ne dediğimi anlamadan saatlerce konuşabilirim," demişti. Böyle övünürken biraz yüksekten atmıştı. Kendi öğrenci diyen herkes bu adamın akşam namazından sonra Habisi'nin Tahdip el-Mantık üzerine yorumunu, İran'da yaşamış Taftazari'nin kitabı açıkladığı dersine katılmayı boynuna borç biliyordu. Dostumuz da derslere birçok kez gitti. Dinleyiciler azımsanmayacak kadar kalabalık bir grup oluşturuyor, Muhammed Abu Dehab Camii'nde koskoca bir odayı dolduruyorlardı. Delikanlı hocaya yakın bir yer kapabilmek için akşam namazını tarihte görülmemiş bir hızla kılıyordu. Hocası yukarı Mısır'da duyulabilecek en güzel aksanla, çınlayan bir sesle konuşuyordu. Hayat doluydu. Bir yanında el kol hareketi yapıyordu. Soru soranlarla alay ederek yerin dibine batıyor, diretirlerse de bir öfke nöbetine tutularak hedefinin suratına kamçı gibi inen bir sesle kükrüyordu. "Kapat çeneni, zaman kaybettiriyorsun. Kapat çeneni, pis domuz." "Domuz," diyerek son sesin üzerine bütün gücüyle basıyordu. Kavramlar dersinde her şey yolunda gitti. Ama cümleler bölümünün ikinci kısmına geldiğinde genç adamla hocasının arasında bütün uyumu bir anda yerle bir eden bir felaket yaşandı. Çocuk ertesi gün hocanın biraz uzağına oturmaya özen gösterdi. Daha sonra her gün biraz daha uzaklaşarak odanın kapısına kadar dayandı. Günlerden bir günde bir daha gelmemek üzere çıkıp gitti. Delikanlının başına gülmeden, dinleyenleri de güldürmeden bir türlü anlatamadığı bir bahtsızlık gelmişti. Hoca yerine yerleşmiş, cümleler ikinci bölüm diyordu. Seslerin üzerinde fazla durmadan baştaki C ve sondaki R sesinin üzerine uzun uzun basarak tekrarlayıp sonra üçüncü bir kez ama bu defa biraz değiştirerek yine tekrarlıyordu. İkinci bölüm. Kimlerin ikinci bölümü? Kimseden ses çıkmayınca kendisi tamamlıyordu. Cümlelerin. Sonra yaygarasına yeniden başlıyor ve kimse kimlerin ikinci bölümü sorusuna karşılık vermeyince delikanlının alnına vurarak gülüyordu. Cevap verin koyunlar sürüsü. Hayvanlar, pis domuzlar, cevap verin. Bütün münazik kelimeleri gırtlağından olağanüstü bir güçle, heyecandan en son perdede neredeyse titreyen bir sesle boşaltıyordu dışarı. Bunun üzerine öğrenciler koro halinde bağırıyorlardı. Cümlelerin! Genç adam kendini çok yorgun hissediyordu. Çünkü sahne gerçekten gülünçtü. Hocanın karşısında gülmemek için epeyce çaba harcaması gerekiyordu insanın. Üstelik kafasına inen yumruklar da artık iyice canını sıkmaya başlamıştı. Sonunda bu dersi de terk etti. Halbuki daha yargılar bölümüne yeni gelmişti. Yılın ortasında terk ettiği bu dersin yerine bir ilahiyat dersi aldı. Ders yeni mezun olmuş genç bir hoca tarafından veriliyordu. Eski öğrenciler bu adamın vasat zekalı, çok becerikli, tatlı sesli biri olduğunu söylemişler. Ayrıca konuşmasıyla karşısındakileri aldattığını, söyledikleri biraz derinlemesine araştırıldığında altından hiçbir şey çıkmadığını eklemişlerdi. Çocuk onu dinlemeye gitti. Sesiyle, konuşma yeteneğiyle kendinden geçti ve Fankala'yı onunla yapmaya hazırlandı. Ama buna fırsat bulamadan şeyh bir yöneticilik göreviyle uzak bir eyalete atandı. Kısacası bu adamın bilimsel değerini anlayacak kadar zamanı olmadı bizimkinin. Aslında o yıl zamanı boşa geçirmiş sayılırdı. Medresede bilmediği hiçbir şey öğrenmedi. Yalnızca kendi okuduğu kitaplardan, bir de eski öğrencilerle yaptığı konuşmalardan bir şeyler kaptıysa kaptı. Ertesi yıl derin bir bunalıma kapıldı. Bu hayat çekilmez gelmeye başlamıştı. Kararsız, şaşkındı. Köyde yaşayamazdı artık. Ne yapacaktı orada? Öte yandan Kahire'de ders izlemekte geçen hayattan da bir şeyler alamıyordu. O yıl edebiyat öğrenimine başlamıştı ama bu edebiyat derslerinden söz etmenin zamanı değil henüz. Cemil'i göremediği için kendi kendini avutan Büseyne'nin dediği gibi zaman o zaman değil. Cemil bin Abdullah el-Uzri, büyük Arap şairi, şiirleriyle olduğu kadar Büseyne'ye duyduğu umutsuz aşkla da ün kazandı. Yine de başlangıçta edebiyat çalışmalarının bir asharlı olarak yapması gereken ödevleri engellemediğini belirtelim. İki çalışmayı birlikte yürütebileceğine inanıyordu. Ama Kahire'ye el-Ashar'a bir edebiyatçı, bir şair ya da yazar olsun diye gönderilmemişti. Başladığı işe devam etmeli, sınavı geçmeli, eski caminin sütunlarından birine sırtını dayayıp çevresini saran öğrencilere fıkıh ya da dil bilgisi dersi vermeliydi. Babasının isteği buydu işte. Bu garip ve ilginç çocuktan çok şey bekleyen ailenin sohbet konularından biri buydu. Başka ne isteyebilirdi ki? 4. kaset 1. yüzün sonu.